Ayrım 31. Maraş kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 424. Maraş katliamı Türkleştirme projesi olarak gerçekleştirildi. Buraya kadar olan bölümlerde ne kadar başarıldığından bağımsız olarak kuru bir iddianın değil, bir gerçeğin kendisi ve tarihsel kökeni açığa çıkartılmaya çalışıldı. Bununla bağlantılı olarak Maraş katliamının konjonktürel gelişmelerinin yanında Türkleştirme politikalarının sonucu olduğu gerçeği açığa çıkartılmak istenmiştir. Bu anlamda Maraş'ın kaderini değiştiren, Maraş katliamını ve bugün yaşadığı durumu yaşamasına yol açan süreç, denilebilir ki Maraş katliamına gidilen sosyolojik süreç 1860'larda başlayan süreçtir. 1866-1922 yılları arasında Maraş'ın yaşadığı zor nizam zorunlu isken, Çerkez göçleri ve arkasından yaşanan Ermeni katliamı Maraş'ı sosyal depremlerin yaşandığı toplumsal bir laboratuvar haline getirmiştir. Bu yolla yapılan siyasal müdahaleler ve toplumsal mühendislik çalışmalarıyla operasyon ve katliamlarla Maraş'ın sosyal dokusunun deformasyonu sağlanmıştır. Maraş, yaşatılan bu operasyonların yarattığı travmaların ve baskının etkisiyle istenen politikalara ve sonuçlara daha uyumlu olmaya zorlanıyordu. Ancak yaşadığı bütün bu toplumsal sarsıntılara rağmen Maraş, halen yöneten siyasal güçler için tehlikeli olmaya devam ediyordu. Çünkü çok uluslu ve çok dinli özelliği, çok şey kaybetmiş olsa bile henüz ortadan kalkmamış, yok edilememişti. Hem genel olarak Kürtler ve Aleviler henüz asimile edilememiş, Türkleştirilememiş, Sünnileştirilememişlerdi. Hem de özel olarak Maraş ve çevresi bu etnik arındırma politikası kapsamında özellik arz etmekteydi. Tarihten gelen ve önemini koruyan bu sorun, illegal strateji oluşturma merkezlerinin önünde durmaktaydı. 1950'lerde ABD ve CIA için birlikte yeniden yapılandırılan illegal yapılar bu sorunu çözmek amacıyla uygun bir fırsat kolluyordu. 1970'ler bu konuda beklenen fırsatı yaratmıştı. Maraş katliamının gerçekleştirildiği yıllarda bilindiği gibi özellikle Kürtlerin ve Kürt Alevilerin yoğun bulunduğu bölgelerde ciddi bir toplumsal siyasal hareketlenme yaşanmaktaydı. Toplumsal devrim amacıyla dönemde yaşanan siyasal gelişmeler egemen güçleri ürkütmekteydi. Bu siyasal toplumsal ortamda son derece mümkün ve olağan olan Kürtlerin özgürlük taleplerinin gelişmesi illegal devletin kabusu olmuştur. Gelişen toplumsal mücadele korkulduğu gibi özellikle Kürtleri ve Alevileri yeniden canlandırmış, onların yaşanan mücadeleye bir bütün olarak katılmalarına yol açmıştı. Toplumsal mücadeleye ve sürece Alevilerin ve Kürtlerin güçlü katılımları Türkleştirilememiş olan bu toplumsal kesimlerin üzerine gidilmesini gerektiriyor, zorluyor, objektif koşullarını olgunlaştırıyordu. Böylece egemenler açısından ortaya çıkan, sistemi zorlayan toplumsal mücadeleyi bastırma, acil ve önemli görevi ve zorunluluğuyla etnik arındırma politikalarını pratikleştirme ihtiyacı birleştirilerek uygulamaya konmuştur. İllegal devlet, dönemde uyguladığı politikalarını bu iki gerçek üzerine şekillendirmiştir. Bu politikaların uygulanmasının aracı ve yöntemi olarak katliam enstrümanının kullanılması, diğer yöntemlerin yetersiz kalmasından kaynaklanmaktaydı. Denenen klasik yöntemlerle bastırılamayan halkların mücadelesinin önlenmesinin önüne acil ve en temel görev olarak koymuş olan devletin bu işi yapabilmek için mücadeleye katılanların güç ve azimlerini kırması gerekmektedir. Eldeki yasal olanaklar buna yetmemekte, hatta yasaları uygulaması gereken kurumlar son tahlilde içinde yaşadıkları toplumun birer unsuru oldukları için gelişmelerden etkilenmekte ve bundan dolayı devletin beklediği performansı gösterememekteydiler. O halde geriye kalan toplumun şöven ırkçı düşüncelerle zehirlenmiş kesimlerini ötekileştirilmiş Alevilere, Kürtlere ve komünistlere, devrimcilere karşı harekete geçirmek ve bu yolla katliamlar yapmaktı. Böylece sürüleştirilmiş yığınların kontrolsüz gücüyle illegal güçler yapılacak katliamlarla hem güncel sorun olarak sistemi zorlayan söz konusu gelişmeleri bastırmış olacak hem de tamamlanmamış olan Kürt ve Alevi asimilasyonunu tamamlamış olacaklardı. Bu toplumsal kesimler bu yolla ya fiziki olarak yok edilecekler veya gönüllü asimilasyona zorlanarak Türkleşmeleri sağlanacaktı. Nitekim bu gerçek dönemin Maraş valisi Tahsin Soylu tarafından da itiraf edilmiştir. Vali Tahsin Soylu verdiği ifadesinde olayların soykırıma yönelik olduğunu söylemiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 183. Bu ifade bilinçsizce veya tepkiyle söylenmiş bir söz olarak alınamaz. Devletin labirentlerinden geçerek vali olmuş birisinin, dolayısıyla illegal devletin hassasiyetlerinden haberdar olan birisi olarak valinin bu tespiti, derin bir bilginin yaşanan gerçekle örtüşmesi üzerine söylenmiş ve en gerçeği ifade eden bir tespittir. Aynı şekilde dönemin jandarma genel komutanı Sedat Ceresun'un raporunda ve askeri komutan Mahmut Boğuşlu'nun alılarında anlatılanlar da Maraş katliamının bu yönüyle ilgilidir. Her iki komutanın tüm anlatım ve yaklaşımları katledilenlere karşı önyargı, katliamcılara karşı müsamaha ve hoşgörü içermektedir. Komutanların bu tutumu, Türkleştirme politikasının bu insanların kodlarında oluşturduğu bir tutumdur. Katliam sonrasında mağdurların göç etmesinde izlenen kolaylaştırıcı yaklaşım, yukarıda yazılanlarla birlikte değerlendirildiğinde gerçeğin bu yönü daha anlaşılır olmaktadır. Bütün bu gerçeklerden sonra kimse bölgeye yönelik olarak bunca saldırıyı ve Maraş katliamını konjonktürel sebeplerle izah etmeye veya herhangi bir tesadüfle açıklamaya kalkışarak bu ülkenin aklı başında insanların zekalarıyla alay etmemelidir. Bölgeye yönelik bu saldırının ve devamında gelen katliamların daha kapsamlı ve derinlikli nedenleri olduğu her gelişmeyle açığa çıkmaktadır. Maraş katliamının Kürtlerin asimilasyonunu içeren Türkleştirme politikalarıyla doğrudan ilgili olduğuna dair ortaya konan bu iddia o günlerin içinden gelenlere tuhaf gelebilir. Ancak gördüğümüz ve belirttiğimiz gibi devlet bu konuda daha realist bakmış ve hedeflerini buna göre belirlemiştir. Maraş katliamı ve diğer katliamlar belirtilen politikaların gereği ve sonucu olarak planlanmış ve pratikleştirilmiştir. Bu gerçek yaşanan bunca yıldan sonra daha net görülebilmektedir. Yapılan bu belirleme, Maraş katliamında en çok Alevilerin imha edildiği olgusunun yok sayılması üzerine kurgulanmadığı gibi sadece gerçeğin başka boyutlarını ortaya koymayı ve daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Şüphesiz bu katliamın görünürdeki asıl hedefi Alevilerdi. Katliam döneminde henüz kontrol altına alınamamış toplumsal kesimlerin en büyük kısmını Aleviler teşkil etmekteydi. Alevilerin henüz devletin ve sistemin denetimine tam olarak girmemiş olmaları, düşünsel ve inanç dünyalarının egemen ideolojiyle barışık olmaması, devletin çözmesi gereken sorunların başında gelmekteydi. Devletin ve egemenlerin kendileri için geliştirdiği çözüm, Aleviliğin yok edilmesini veya asimile edilmesini gerektirmekteydi. Bu katliamda kitlesel olarak Türk-Kürt Alevilerin hedef oldukları gerçeği, Aleviliğin tarihsel özellikleri yanında aynı zamanda devrimcilerin toplumsal tabanı olmalarıyla ilgiliydi. Dolayısıyla Maraş katliamı aynı zamanda özellikle güncel planda Alevilerin ve Aleviliğin asimilasyonunu da amaçlamıştır. Alevilere ve Aleviliğe karşı izlenen asimilasyon ve kontrol altına alma ve esas olarak Alevileri isyancı özünden uzaklaştırma çalışmaları kendi başına bir amaç gibi görünmekle birlikte aslında Türkleştirmenin bir unsuru olarak değerlendirilmiştir. Türk Alevilerin varlığı üzerinde geliştirmek istenen Alevilerin sünnileştirilmeleri, sünnileştirilmiş Alevilere dayanılarak Kürt ve Arap Alevilerin Türkleştirilmesi söz konusu politikanın yol haritası olarak belirlenmiştir. Böyle olduğu içindir ki Maraş katliamı ve diğer katliamlar Aleviliğin asimilasyonunu ve Alevilerin sisteme ve devlete entegrasyonunu hızlandıran bir etki yapmıştır. Bu katliam ve diğerleri İttihat ve Terakki Fırkası'nın Cumhuriyet öncesi dönemde başlattığı Alevileri Türkleştirmeye ve Sünnileştirmeye dönük çalışmaların devamı olarak görülmelidir. Ya da İttihat ve Terakki Fırkası'nın Alevilere yönelik olarak yaptıkları bu katliamların teorik politik altyapısını oluşturmuştur diye kabul edilmelidir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın geliştirdiği politikalarla başlayan Dersim katliamı ile sürdürülen Alevilerin asimilasyonu sürecinde Maraş katliamı ne yazık ki bazı sonuçların alınmasında etkili olmuş, bu anlamda bir dönemeç işlevi görmüştür. Maraş katliamının 12 Eylül darbesi ile olan ilişkisinin de değerlendirilmesi gerekir. Maraş katliamı elbette 12 Eylül darbesine giden yolda önemli bir aşamadır. Ancak darbecilerin Salt 12 Eylül'de zemin oluşturmak için Maraş katliamını yaptıklarını düşünmek, bunu ileri sürmek yeterli ve ikna edici değildir. Ayrıca bu analiz sanki darbeciler katliamlar olmadan darbe yapamazlarmış gibi bir anlam çıkartılmasına, dolayısıyla halkın illegal güçler karşısında duyarlılığının zayıflamasına yol açan bir etki yapacağı için de tehlikelidir. Bu söylemden hareketle darbenin olmasının şartı olarak katliamlar bekleyen halklar katliamlar yapılmadan darbe yapılamayacağı gibi bir yanılgı içine düşeceklerdir. Ya da tersine herhangi bir katliamın arkasında darbe beklentisi gelişecektir. Her iki sonucun da doğru olmadığı ortadadır. Biliyoruz ki devlet ihtiyaç duyduğu durumlarda katliamlar olmadan da darbe yapabilmektedir. Yeter ki ABD, CIA ve darbeci cuntalar darbeye karar vermiş ve aralarında yeterli uyum kurabilmiş olsunlar. Görüldüğü gibi Maraş katliamının biri konjonktürel, diğeri stratejik olan iki temel sebebi bulunmaktadır. Konjonktürel sebebi çok konuşuldu. Toplumsal mücadeleyi bastırmak ve darbe sürecini hazırlamaktı. Stratejik sebebi ise katliamlar yoluyla Alevileri ve Kürtleri ya yok etmek veya yok etmenin dayanılmaz korkusuyla asimile ederek Türkleştirme projesinin eksik kalan ayağını tamamlamış olmaktır. Belirtilen politikalar sonucu gerçekleştirilen Maraş katliamı ile Maraş, sosyal ve tarihsel kimliğinden kopartılarak bugün olduğu noktaya getirilmiştir. Var olan toplumsal yapılar, yapılan sosyal, siyasal ve kültürel müdahalelerle değiştirilip dönüştürülerek katliamın yapılabilmesine uygun bir zemin yaratılmıştır. Maraş katliamı, Maraş'ta faşistler etkin oldukları için değil, etkin kılınmak için yapılmış, faşizmin Maraş'ta egemen olması katliam vasıtasıyla sağlanmıştır. Etnik arındırma esaslı politikalarının sonucu olan katliamların yapılacağı yerlerin tespiti de bu politikanın ayrıntılarında bulunmaktadır. İllegal güçler katliamların politikasını ve gerekçesini oluşturdukları gibi katliam alanlarının belirlenmesini de sağlamışlardır. Buna göre Kürtlerin hedef olduğu bir katliam alanı Kürt nüfusun yoğun olduğu bir bölge olamazdı. Kürt illerinde Kürtlere yönelik bir katliamı ancak özel güçler yapabilirdi ki bu türden katliamları ve saldırıları Kürt halkı tarihi boyunca yaşamıştır. Aynı şekilde nüfusun %90'ının Alevi olduğu Dersim'de Alevilere karşı bir katliam yaptırılamazdı. Çünkü orada da Alevileri katletmek için gerekli toplumsal güruh bulunmuyordu. Büyük şehirlerde bu türden bir katliam birçok yönden sorun olacağı gibi esas politik amaca da hizmet etmezdi. Büyük şehirlerde etnik arındırmaya tabi tutulacak kimse kalmamıştı çünkü. İstanbul ve benzeri büyük şehirlerde yapılacak olan herhangi bir katliam olsa olsa güncel politikalara hizmet edebilirdi. Böyle katliamlar zaten yapılmaktaydı. Öğrencilere yönelik, halka yönelik birçok katliam yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu katliamlar sonuçta güncel soruna yönelik olarak işlev görüyor, faşizmin halkı bastırmasına ve illegal güçlerin inisiyatif almasına hizmet ediyordu. Asimilasyon amacına hizmet etmiyor, böyle bir gelişme yaratmıyordu. Büyük şehirlerde yapılan katliamlar. Amaca uygun katliamın yapılacağı yerler için devletin rahatsız olacağı düzeyde belirgin bir muhalif kimlik sergileyen Türk-Kürt Alevilerin yaşadığı ama nüfusun çoğunluğunu teşkil etmedikleri, buna karşı paramiliter faşist güç ve yapıların rahatça saldırıları planlayıp yürütecek kadar güçlü oldukları yerler kalmaktaydı. Türkeş'in verimli hilal dediği Maratya, Maraş, Çorum, Erzincan, Elazığ, Sivas, Bingöl bu plana göre katliamlar bölgesi olarak belirlenmiştir. Elbistan, Kırıkhan, Malatya, Akçadağ ve Pazarcık'ın da alt birimler olarak içinde yer aldığı bu yerlerin çok belirgin ayırt edici ortak özelliği yukarıda belirtildiği gibi Kürt-Türk Alevilerin yaşadığı ama aynı zamanda faşizmin toplumsal taban edilmesinin mümkün olduğu yerler olmasıydı. Adı geçen yerlerin hemen hepsinde Türkleştirme projesi kapsamında yeterince asimile edilemediğinden hareketle ve yarım kalmış bu süreci tamamlamak için katliam veya benzeri saldırılar gerçekleştirilmiştir. Maraş katliamı ve diğer katliamlar ABD'nin veya yerli illegal güçlerin karanlık organları aracılığıyla yapılmıştır. Katliamın müsebbipleri bağlamında bu egemen güçlerin birisini bir diğerinden ayırmak söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu katliam ve diğerlerinin ne tek başına dışarıdakilerin, ABD ve diğer emperyalistlerin ne de salt içeridekilerin işidir. Dünyanın başka yerlerinde, başka toplumlarında yapılmış katliamlarla bu katliamın benzerlikleri, ABD ve CIA'nin Maraş katliamındaki varlığını yeterince net bir şekilde ortaya çıkartmaktadır. Söz konusu benzerlikler o kadar baskındır ki, bu katliamlardan herhangi birisinde yaşanmış bir saldırı, Maraş katliamında yaşanmış gibi anlatılsa, farklılığın anlaşılması mümkün olmaz. Bu denli bir benzerliğin, tesadüf veya özgün bir durum olduğunu düşünmek, herhalde akla ziyan olur. Kozmik odalı illegal güçler tarafından gerçekleştirilen Maraş katliamının güncel politik propaganda boyutu 3 dayanaktan beslenmiştir. Birincisi, Maraş'ın kadim bir Türk İslam şehri olduğu, buna bağlı olarak Maraş'ta politik ırkçılığın ve faşizmin etkin olduğu yalanıydı. Bu sözde tarihsel yalan, güncel faşist propagandanın en etkili unsuru olarak kullanılmıştır. İkincisi ise komünizm üzerinden CHP iktidarına karşıtlıktır ki CHP hükümetinin varlığı komünizmin bugünden yarına geleceği korkusunun yaratılması ve güçlendirilmesi için kullanılmıştır. Üçüncü propaganda malzemesi olarak Ermeniler üzerinden gavur düşmanlığıydı. Dini hassasiyetler komünizm ve Ermeni düşmanlığı kullanılarak bu katliam gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu argümanların katliamda işlevsel olması için belirlenmiş hedef kitle ise Aleviler ve Alevilerin toplum olarak içinde yer aldıkları devrimci gelişmeydi. Faşizm ve Maraş katliamı için kullandığı bu tarihsel, ideolojik ve siyasal yalanlarına karşı ideolojik bir tutum almak, alınacak bu tutumu tarihsel temellerine oturtmak önemli bir görev olarak görülmelidir. Halk düşmanlarının bu yalanlarını deşifre etmek mümkün ve gereklidir. Bu bilgilerin derli toplu değerlendirilmesinden sonra halklarımızın tarihinde önemli bir etkisi ve yeri bulunan Maraş katliamının en can alıcı soruları olan bu katliamı kim, niçin ve nasıl yaptı sorularının cevapları daha kolay verilebilir. 31. ayrımın sonu. Sayfa 431.